Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Dünya gündeminden merhaba. Her ne kadar Türkiye gündemi bir oranda Merkez Bankası'nın faiz kararı, doların ne olacağına dönük soru işaretleriyle yoğruluyor olsa da bu hafta içi TBMM'de Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelen bir açıklama dış politikaya gözlerin çevrilmesine neden oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile Türkiye arasında normalleşme adımlarının atılmaya başlanacağını, hatta iki ülke arasında karşılıklı olarak elçiliklerin yeniden açılabileceğini ve 1993'ten bu yana kapalı olan iki ülke arasındaki sınırın açılabileceğini söyledi. Doğrudan temasa vurgu yapan Çavuşoğlu, iki tarafın aracı olmadan, daha önce Rusya, İsviçre, Batılı ülkelerin aracılığıyla iki ülke bir araya geliyordu, doğrudan temasa geçeceklerini ifade etti. Ermenistan kaynakları da benzer bir biçimde Çavuşoğlu'nun açıklamalarını doğruladı. Bu hafta dünya gündeminde Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte Ermenistan ile Türkiye arasındaki bu yakınlaşmayı, bunun oturmuş olduğu politik zemini, Washington ve Rusya'nın buradaki konumunu ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam, ekonomi gündemi hepimizin gününün belki %60'ını alıyor. Türkiye vatandaşı olarak hepimiz güne yoksullaşarak başlıyoruz. Ama dış politikada önemli bir gelişme yaşandı bu hafta. Aktardığım gibi Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan'a dönük bazı gelişmelerin, olumlu gelişmelerin olduğunu paylaştı bizlerle. Ermenistan Dışişleri kaynakları da bunu yaptıkları yazılı açıklamada doğruladılar. Bu durumu nasıl değerlendirmek gerekiyor? İki ülke arasında sallantılı ilişkilere sahipti. Sınır yok, doğrudan charter uçuşu yok. Ne diyorsunuz?
Şunu diyorum, Türkiye'nin çevresindeki coğrafi alanlarda, yani Doğu Akdeniz, işte Körfez, Karadeniz, İşte Kafkasya, Güney Kafkasya tabii bizim buradaki konumuz. Ya buralarda dönüşümler yaşanıyor. Ya bunu diğer bölgelerdeki dönüşümden, stratejik çekişmeden bağımsız ele alamayacağımızı söylüyorum öncelikle. Yani bu Türkiye ile Ermenistan, hadi birdenbire Mevlüt Çavuşoğlu'nun aklına geldi. Hadi Ermenistan'la uçuşlara başlasınlar falan, charter uçuşları yapalım.
Elçilik atayalım, niye atamıyorum falan demedi. Değil mi? Bir anda tamam. Hani kalbine böyle bir his gelip böyle bir açıklama yapmamıştır herhalde. Yapmadı,
tabii. Çünkü birkaç tane sürecin aynı anda işlediğini görüyoruz. Dikkat ederseniz hani aynı anda Ermenistan'la Azerbaycan'da görüşmeler yürütüyor. Ve bu çok nedense göze çarpmadı ama aynı anda ve bugün Avrupa Birliği ile Paşinyan ve İlham Aliyev de görüştü.
Hatta birbirlerini Twitter'dan tagleyerek durumu anlattılar. Paşinyan ilk defa İlham Aliyev'i mentionladı tweetinde. Böyle ilginç de gelişmeler yaşadık.
Evet, dolayısıyla da yani bunlardan bağımsız ele alamayacağımızı hani söyleyeceğim. Şimdi bir defa hemen aklımıza şu geliyor tabii. İşte arada bir Karabağ meselesi vardı. O bir şekilde işte Azerbaycan'ın, Türkiye'nin de belki desteğiyle, hani sürpriz bir hamleyle, yani bazı kesimlerini, yani hepsini değil ama bazı bölgeleri hani askeri olarak geri almasıyla hani önü açıldı. İşte Paşinyan'ın seçilmesi, daha liberal bir kanadı temsil ediyor Ermenistan'da.
Batı yanlısı olarak keza bir, evet. Batı ile daha yakın ilişkilerden yana.
Ya şunu söyleyeceğim, yani tuhaf bir şekilde, tuhaf demeyeyim de, şimdi bu mesela sosyal medyadaki yorumlarda falan bu liberal şeyler, yorumcular falan inanılmaz şekilde bunun Amerika ile bir ilgisi yok dediler. Hani işin içi Rusya
yok mu hocam gerçekten? Hani ayakları yolda takılsa Amerika'ya bağlayanlar böyle kritik bir gelişme
bunu
hangi
hani,
şeyle söylüyorlar?
Söylemiyorum. Yani işte Amerika büyümeye bakıyorum. Komplocu bir şeydir. Yani siyaset
tabii,
yapılıyor.
Tabii.
Yani Karadeniz'de Amerika varsa, Gürcistan'da varsa, şimdi bu sorunda neden Amerika'nın hiçbir dahli olmadığını düşünüyorum. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Ekim'di galiba. Amerikan Savunma Bakanı Gürcistan'a gitti. Yani bakın Amerikan Savunma Bakanı Türkiye'ye gelmedi. Romanya'ya ve Gürcistan'a gitti.
Belki uçak yoktur hocam. Yani istemiştir de uçak yoktur. Bulamamıştır.
3 milyon nüfuslu bir ülke yani. NATO üyesi değil. Şimdi evet. Yani Gürcistan'la ilgileniyor ama Ermenistan, Azerbaycan şeyle ilgilenmiyor. Onu bıraktı. Şimdi şöyle bırakabilir de. Ama bir defa şunu söyleyeyim. Yani bu klişe, yani nasıl Amerika her şeyin arkasında Amerika'yı aramak gibi bir klişe, komplocu bir şey kadar, hani bakış açısına kadar giden bir yaklaşım varsa, böyle Amerika'da işte burada Güney Kafkasya'ya yönelik bir politikası yok. Amerika burada çok başarısız. İşte burası Rusya'nın sahası filan. Evet, Rusya'nın etkili olduğunu zaten biliyoruz. Ama yani bu ikisi de bizim analiz kapasitemize katkı sağlamıyor, onu söyleyeyim. Şimdi yani gördüğüm kadarıyla hani ben bu diğer bölgelerden de işte Balkanlardan da başlayarak Doğu Avrupa'dan da hani Orta Doğu, Körfez vesaire Doğu Akdeniz hani uzun süre çalıştım bu bölgeleri. Yani aşağı yukarı benzeri bir senaryonun yürürlükte olduğunu görüyoruz. Bir, muhtemelen hani katılmayacaklar bana ama Rusya'nın etkisi azalıyor ve Amerika'ya doğru kayıyor. Yani Amerika derken batıya doğru. İsterseniz buna NATO, AB ve Amerika üçgeni de diyebiliriz. Buraya doğru kayıyor. Nasıl kayıyor? Bir, şimdi Gürcistan, evet Rusya askeri olarak güçlü burada. Ama Gürcistan merkezi yönetim, yani şeye bağlı giderek Batı'ya ve NATO'ya yaklaşıyor. Türkiye'nin askeri olarak angajmanı var. Şimdi ikincisi, Azerbaycan'a bakıyorsunuz. Giderek Azerbaycan rotayı Batı'ya, Amerika'ya doğru ve Türkiye'yle de yakınlaştı. Ve aynı zamanda
zaten Azerbaycan hocam normalde SSCB'ye dağıldıktan sonra da Rusya'yla mesafeli ilişkilerden yana olan bir aktördü.
Evet,
tabii ki
ama dengeliydi.
Evet,
dengeliydi.
Yani sırtını böyle dönmez ama daha hani dengelemeye çalışıyordu diyelim.
Amerikan şeyi değildi yani, bir Amerikan uzantısı tabii olmadı bölgede falan. Şimdi zaten Türkiye bir süredir hani Erdoğan Biden'a yanaşmaya çalışıyor. Şimdi ikinci boyutu İsrail'le çok yakınlaştı Azerbaycan. Ki ona bir hani tuhaf bir denge oluştu. Yani şimdi İran Ermenistan'a hatta silah sattığı falan söyleniyor. Silah verdiği söyleniyor İran'ın Ermenistan'a. Şimdi İsrail'in de askeri olarak, stratejik olarak petrol satıyor mesela. Yani petrol ihtiyacının önemli bir kısmını, %40 gibi rakamlar var. Azerbaycan'dan sağlamaya başlıyor İsrail. Dolayısıyla da üç aktörlü, yani Avrupa Birliği, ki değineceğim birazdan, hani o arkada kalıyor ve hard power olmadığı için dikkat çekmiyor. Hani stratejik bir aktör gibi gözükmüyor. Türkiye, İsrail üzerinden ve Amerika'nın Karadeniz politikası üzerinden bir Güney Kafkasya'yı tekrar Batı sistemine, yani Rusya'nın nüfuzunu azaltıp Batı sistemine entegre etmeye, Batı stratejisinin parçası haline getirme sürecini yaşıyoruz. Doğu Akdeniz'de olduğu gibi, Körfez'de olduğu gibi, Karadeniz'de olduğu gibi. Yani Karadeniz'deki jeopolitik çekişmenin bir parçası olarak Güney Kafkasya şu anda önem taşıyor ve bunun bir parçası, hatta şunu söyleyeceğim. Amerika Karadeniz halkasını tamamlamaya çalışıyor. Bunu yaşıyoruz şu anda. Bakın Azerbaycan, Afganistan'da askeri vardı. Yani Türkiye ile koordineli şekilde asker gönderdi. Gayet yakın. Avrupa Birliği bir süredir şeyin içinde, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının içinde. Ve burada da hani kullandığı en önemli enstrüman tabii diplomasi ve ekonomik yardım. Şimdi bu hani biraz bundan bahsedelim çünkü yani kamuoyunda ve yapılan analizlerde çok fazla adı geçmiyor.
Evet.
AB çalışanlar bunu biliyorlar. Şimdi Eastern Partnership diye bir programı var. Hı-hı. Ve burada işte hani şey Moldova, Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan'a. Şimdi bu çerçevede bakın bugün ya da yarın pardon bugün toplantısı olacak bunun ve kaynak aktarılacak şeye. Şimdi Rusya bunları sağlayamıyor.
Evet.
Rusya kaynak aktarıyor. Rusya hani kendi Sovyet döneminden kalma bağlantıları ve bağları var. Ve şeyi var, askeri gücü var, stratejik nüfuzu var, istihbarat hani bağları var vesaire. Ama şimdi iş şeye geldiğinde, hani diplomasiye, ekonomik yardıma, altyapı yatırımlarına geldiğinde Rusya asker sokuyor ama mesela bir yerde yol yaptığını görmedik. Şimdi,
ki hocam aslında izleyicilerimiz bu Doğu ortaklığını yani AB'nin bu ülkelere dönük olan politikasını hani siz saydınız katılımcı olan ülkeler Ukrayna'dan hatırlayacaklardır. Yani Ukrayna aslında bir anlamda Avrasya Ekonomi Birliği ve Doğu ortaklığı tercihi arasında Doğu ortaklığını tercih ettiği için de o dönemde yani 2003, 2013 sonu 2014 başlarında adını sık sık duyduğumuz bir şemsiye yapılanmaydı. Tabii ki bu Azerbaycan'ı da Ermenistan'ı da kapsıyordu. Bu noktada sanıyorum hani oradan gelen hafızayı şimdi yeni bir örnekte Ermenistan ve Azerbaycan ikilisinde göreceğiz. Yani onların Brüksel'le olan ilişkilerinde.
Öyle görünüyor. Geçen ay işte Charles Michel telefon görüşmesi yaptı ve onun üzerine doğrudan telefon hattı kurdular savunma bakanları. Yani Ermenistan ve Azerbaycan. Ve dün de Brüksel'de görüştüler. Ve burada demiryolu ve karayolu bağlantısının güçlenmesi ve altyapı yatırımı yapacak Avrupa Birliği. Doğu ortaklığı yani Eastern Partnership projesi altında. Buraya yani ayırdıkları toplam bütçe tabii yıllara yayılmış olarak 17 milyar dolar.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Yapılan kaynak aktarımı daha çok işte bu altyapı yatırımları, insani yardım, hani destekler şeklinde oluyor, projeler şeklinde oluyor ama sonuçta bir kaynak girişi oluyor bir şekilde. O yüzden de Avrupa Birliği giderek buraya daha fazla girmeye başladı. Türkiye ve İsrail'le birlikte. Şimdi Rusya açısından bu bir sorun mu? Şöyle sorun, Rusya geleneksel olarak çatışma ve gerilimden beslenen bir güçtür. Dikkat edin, çatışma oldukça, gerginlik oldukça tarafların Rusya'ya ihtiyacı oluyor.
Evet.
Şimdi çatışma bittikçe, normalleşme oldukça, iktisadi olarak, mesela bölgesel ticaret arttıkça Rusya'nın buraya nüfuz etme imkanlarında bir daralma olacak. Bu hesap üzerinden hareket ediliyor aslında bakılırsa. Ha, Rusya'nın açıklaması ne? Rusya diyor ki biz hani bu mesela Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmeden hani memnunuz, destekliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, bu konuda rekabet de var ve çok açık. Mesela 26 Kasım'da Soçi'de görüştüler Paşinyan, Aliyev ve Putin. İşte orada da yani birkaç konu var tabii. İşte mesela esir değişimi var ki buralarda aslına bakarsan daha etkili oldu Avrupa Birliği. Yani gerek esir, mesela telefonla yaptı, araya girdiler, işte birkaç esir daha bıraktı. Yani savaş esiri bıraktı. Azerbaycan elinde savaş esirleri var. Bununla ilgili de iddialar var, onu da söyleyeyim. Yani insan hakları gruplarının iddiaları da var. Altyapı yatırımlarının yanında yardım ve görüşmeler sürecinin hani devamına ilişkin alınan kararlar var birkaç boyutta. Dolayısıyla da Avrupa Birliği'nin bu bölgeye olan hani desteğini ve etkisini ileride biz daha çok göreceğiz. Bu çok yaygın. Yani 2009'da başlamış bir program bu ama son dönemde hız kazandığını görüyoruz. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda önündeki bir engel zaten kalkmış oldu. Bir bu. Nedir o? Karabağ meselesinin bir şekilde yani Bu da enteresan bir şeydi. Karabağ, yani bazı bölgeleri geri aldıktan sonra Paşinyan tekrar seçildi. Bu genelde hani savaş kaybetmiş bir siyasetçinin tekrar seçilmesi ilginç. Ondan sonra da uzlaşmaya yanaşmış olması. Şimdi bu da enteresan bir şey oldu. Türkiye açısından da çok elverişli bir ortamdı. Şimdi bir sürü şey yerde, özellikle mesela Bloomberg'in de şeyi var, bu konuda bir haberi var. Biden Erdoğan görüşmesinde Ermenistan'la normalleşme sözü verildiği söyleniyor ve bunu da bir kaynağı açıklanmayan bir Türk diplomata atıfla söylüyor.
Keza Blinken Çavuşoğlu görüşmelerinde de gündeme geldiği iddia ediliyor.
Orada da şöyle bir şey var, hani Ermeni soykırımı dedi Biden. Dolayısıyla da hani bir şey de hani Amerika'yı ikna edeyim vesaire, hani o şey de çıktı aradan, o mesele de çıktı ve Paşinyan yönetimi uzun süredir ya da bir süredir ön koşulsuz görüşmeye hazırız demeye başlamıştı. Erdoğan yönetimi açısından
sonra söylemişti, ardından da bunu birkaç defa zikrettiğini hatırlıyorum Paşinyan'ın.
Erdoğan yönetimi açısından da çok avantajlı bir döneme denk geldi. O da diğer bölgelerde olduğu gibi, yani Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Körfez'de ve Karadeniz'de olduğu gibi Biden yönetimini, Afganistan beklendiği gibi olmadı. Yani Taliban'la istediği ilişkiyi kurverdiği söz tutamadı. Muhtemelen istediği türden bir ilişki kuramadı. Ama Ermenistan'la ilişkileri de düzelterek yeni bir, bu Amerika'nın Güney Kafkasya siyasetinde hani yeni bir açılım yapma imkanı buldu ve Amerika'ya bunu da satacak Biden yönetimine büyük bir olasılıkla. Dolayısıyla da yani Amerika zaten bunu daha önce de hem yazdım, yani kısa dalgayı da yazdım, başka yerlerde de söyledim. Yani bu dönemde müttefikler arasında daha uyumlu bir şey istiyor, süreç istiyor. Bunun hem Rusya'yı dışarıda tutmak hem de işte Çin'in buralara daha fazla nüfuz etmesini önlemeye yarayacak bir gelişme olarak görüyor. Biraz da hani müttefikleri arasındaki bu çoklu bağların, yani işte bazı yerlerde enerji işbirliği oluyor, bu Doğu Akdeniz'de olduğu gibi falan. Askeri işbirliği oluyor, yani Körfez'de Doğu Akdeniz jeopolitiğinin birleşmesinde falan olduğu gibi. Burada da İsrail ile Azerbaycan arasında bu bağ kuruldu ve bundan muhtemelen çok memnun da olması lazım Amerika'nın. Ha, Amerikan sistemi içinde de Ermeni lobileri bu tür şeylerden rahatsızlar. Mesela İsrail'le şeyin yakınlaşmasından falan. Azerbaycan karşı. Fakat şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz Nisan ayında Biden Amerikan Kongresi'nden Azerbaycan'a silah satışını yasaklayan, yani engel olan bu işte 97 Freedom of bilmem ne yasası var. Onu kaldırdı zaten. Dolayısıyla bu Amerika'nın hani bölgeye girişine, Azerbaycan'la ilişkilerin gelişmesinde de yeni bir aşama kaydedilmiş oldu. İşte bu ortamda yani bunun tamamlayıcı Ermenistan-Azerbaycan, Avrupa Birliği Ermenistan-Azerbaycan üçlüsü, trilateral deniyor, yani üçlüsü kuruldu. Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan bu bağlarla hani Türkiye yeni bir şey, Kafkasya siyasetinin tabii kritik bir aktörü olarak hani ortaya çıktı. Buradan da şu olacak, hani bundan sonra işte muhtemelen sınır kapısını da açılacak, işte büyükelçi gönderilecek, özel temsilci.
Her tutuşları başlayacak.
Tabii özel temsilci gönderilecek, atanacak. Türkiye bunu, yani sosyal medyada yer aldı, daha resmi bir açıklama yok ama eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıcı atadı, söylendi.
Doğru hocam, sosyal medyada.
Orada gördük. Eğer hani yanlışlanırsa bilemem ama böyle bir şey var. Yani bu, yani olabilir çünkü merkezde galiba şey, yani Serdar Kılıç. Dolayısıyla da onun da atanmasıyla, yani işte Amerikan Büyükelçisi, eski Amerikan Büyükelçisi gibi bayağı bir süre görev yaptı orada. Onu şeye atayarak, Ermenistan'la ilişkilerde özel temsilci olarak atayarak, hani bundan sonraki açılım, aslına bakarsanız bu bir Ermenistan açılımıdır. Bu açılımın modelitesini, yani hangi kuralları, hangi aşamalardan geçerek gerçekleşeceğine dair bir, muhtemelen bir rehber, bir hazırlık yürütecekler. Ve bunu da Ermenistan da bundan aynısını söyledi. Yani biz de bir özel temsil atacağız dedi. Sınır açılırsa Yani normalleşilirse, karşılıklı büyükelçiler olursa, sınır açılırsa, uçak seferleri, doğrudan uçak seferleri konursa, bu hani Ermenistan'a bu sıkışıklığını, yani hani Türkiye sınırının kapalı olmasını getirdiği iktisadi maliyeti falan.
Bir anlamda burada İran'a da daha çok mahkum oluyor. Evet. Çünkü tek sınırı orası. Azerbaycan'da sorumluydu. Aslında sadece İran kalıyordu.
Yani düşünsenize Türkiye, yani şöyle söyleyeyim, Türkiye ekonomisi hani şey yapar, hani domine eder zaten. Yani şimdi bile çok önemli. Yani Türkiye 90 neredeyse hani Türkiye'deki yabancılarla beraber 90 milyona içinde olduğu, aktif faaliyette bulunduğu bir ekonomik yapıdan söz ediyoruz. Ve bir hani karşılaştırılmayacak ölçüde bir sanayi altyapısı var. Dolayısıyla da hani Gürcistan, Ermenistan falan burayı iktisadi olarak hani Türkiye'ye yakınlaştıracak ve bence bunu beraberinde hani stratejik olarak da, siyasi olarak da hani Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye bu dörtlüsü hem İran'ı güneyde, kuzeyde de Rusya'yı bölgede, Güney Kafkasya'da etkisiz hale getirmeye çalışacak ve böylelikle de şeyden başlayan, yani Yunanistan, hani Bulgaristan, Romanya buradaki şeylerde de biliyorsun hani Amerika'nın üsleri var. Ukrayna tabii tartışmalı ama oraya da Türkiye üzerinden ulaşıyor askeri olarak biliyorsun. Karadeniz'deki askeri varlığını Amerika'ya mı arttırdı? Mesela Fransız savaş gemileri de giriyor, İngiliz savaş gemileri de giriyor ve Rusya onları taciz ediyor. Gürcistan'la hani askeri ilişkiler var ve Güney Kafkasya'yı da hani bunun içine dahil ederek hani yeni bir jeopolitik ortama doğru gidiyoruz. Hani bunun da belirleyen şey aslına bakarsanız daha yukarıda hani Amerika-Çin, Amerika-Rusya ilişkilerinin dayattığı bir şeydi. Bu tarihe kadar, bence Karabağ Savaşı'na kadar Amerika şeyi Güney Kafkasya'da Rusya'nın ağırlığını bir miktar göz yummuştu. Yani orada çok büyük bir mücadele yürütmüyordu. Ama yavaş yavaş hani İsrail üzerinden, hani şimdi Türkiye üzerinden, Ermenistan üzerinden, Gürcistan üzerinden bu hattı kendisine doğru hani çekmeye başladı. Bunun iktisadi altyapı ve stratejik boyutlarıyla ileride daha da güçleneceğini. Evet, Rusya Karabağ Savaşı'ndan neredeyse zaferle çıkmıştı. Biz de öyle yorumladık. Yani işte asker soktu Karabağ'a mesela. Tabii. Hani gözetleme adıyla. İşte Zengezur şeyi var, koridoru var. Muhtemelen bence o da yani Rusya'nın etkisiyle belki açılmıyor ama o da yoluna girebilir. Dolayısıyla Azerbaycan şey, yani Türkiye, Ermenistan, Türkiye bağlantısı daha da güçlenir. Buna karşı şu olabilir, bunu bilemiyorum mesela. Rusya'nın karşı hamleleri gelebilir. Rusya bu bölgede çok etkin bir yani ülke, tarihsel bağları çok güçlü. Bölgeyi Amerika'dan muhtemelen Türkiye'den de daha iyi biliyor. Daha fazla bağlantıları var. Bunu zaman içinde göreceğiz ama şu aşamada yani İbre biraz batıya, NATO, ABD ve Avrupa Birliği üçlüsüne doğru kaymaya başlamış durumda.
Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Sadece Türk-Ermenistan yakınlaşmasını değil, aslında iki büyük aktörün de buradaki konumlarını, niyetlerini ele aldınız. Onların gelecekteki pozisyonlarının korunabilmesi için iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ne anlama gelebileceğini söylediniz. Bu anlamda çok toparlayıcı oldu bence. Ağzınıza sağlık.
Çok teşekkürler.
Profesör Doktor İlhan Uzgerli'yle birlikte Dünya Gündemi'nin bu bölümünde bu hafta duyduğumuz Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmanın anlamını, bunun aslında bölgede etkin olan iki aktör açısından önemini, ABD ve Rusya'nın bu duruma nasıl baktığını, Karadeniz jeopolitiğinde bunun oturmuş olduğu zemini, Türkiye'nin bunda üstlendiği rolü, pek de adı anılmasa da aslında ekonomik bağlantılarıyla bölgede güçlü bir statüye sahip olan, en azından buradaki ülkelerle önemli ilişkileri olan Brüksel'in, yani AB'nin de bir başka opsiyonla bölgede Batı'nın, bir genel olarak Batı olarak nitelendirilebilecek olan kanadın gücünü perçinlediğini ve bu anlamda Türkiye'nin bu hamlesinin de bu zeminde bir anlamı olduğunu ele aldık, altını çizdik. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.